Kitabın adı Uğursuz Kolye. Yazarı Nora Roberts. 7. ayrım. Yine bir kahkaha ile kollarını onun boynuna doladı. Neredeyse ikisini de batırıyordu ve dudaklarını masum ve neşeli bir öpücükle Matthew'nun dudaklarına bastırdı. Dudakları ıslak, serin ve dolgundu. Kızın dudaklarının kendi dudakları üzerinde yarattığı şok tam tamına 3 kalp atımlık bir sürede beynine ulaştı. Dişleriyle dudaklarını ayırdığının, tatmak için dilini ağzının içine soktuğunun, masum bir öpücüğü aç bir öpücüğe dönüştürdüğünün farkında değildi. Onun nefesinin zayıfladığını, dudaklarının yumuşadığını hissetti. Sonra hafif, içe dokunan iç çekişini duydu. Hata. Kelime beyninde neon gibi çaktı. Ancak şimdi Tate kendini beklenmedik olduğu kadar karşı konulamazdı olan bir teslimiyet içinde öpüşmeye kaptırmıştı. Tate, tuz, deniz ve erkek tadını almıştı ve birinin böylesine etkileyici tatları kendinde toplamış olmasına şaşıyordu. Güneş duşunun altın ışınları ve bunların suyun üzerinde dans eden pırıltıları, serin, yumuşak ve tahrik edici su. Kalbinin durmuş olduğunu düşündü. Ancak görünüşe göre umurunda değildi. Bu garip ve güzel dünyada onun ağzının tadı ve dokunuşundan başka hiçbir şey umurunda değildi. Sonra Matthew birden bıraktı genç kızı. O, büyüleyici dünyanın kapısı suratına kapanmıştı. İçgüdüyle başını suyun üzerinde tutmak için ayaklarını vurdu ve iri, hülyalı gözlerini kırparak Matthew'a baktı. Erkek, boşa zaman harcıyoruz diye sertçe söylenerek kendi kendine küfretti. Tate sanki öpüşü yakalamak ister gibi dudaklarını sımsıkı kapattığında Matthew inledi ve söylendi. Ne? Bundan vazgeç. Senin yaşında biri daha önce öpülmüştür. Sesindeki keskinlik ve onun altında yatan hakaret bulutları dağıttı. Elbette öpüldüm. Bu yalnızca bir kutlamaydı. Yine de bu içinde hissettiği o boşluğu yaratmamalıydı. Pekala, sonraya sakla. Diğerlerine de anlatmak ve işaretleri koymak zorundayız. Güzel. Etkili ve hızlı kulaçlarla tekneye yöneldi. Neden bu kadar delirdiğini anlamıyorum. Anlamazsın diye mırıldandı Matthew ve peşine takıldı. Tate, onun yaşamının böylesine heyecan verici bir gününü mahvetmesine izin vermemeye kararlı olarak tekneye çıktı. Marla, teknenin altında oturmuş manikür yapıyordu. Bir elinin tırnakları şimdiden parlak somon pembesine boyanmıştı bile. Gülümseyerek baktı. Erkencisin tatlım, seni daha bir saat falan beklemiyorduk. Babamla bak nerede? Kumanda köprüsündeler. O eski haritayı inceliyorlar yine. Marla'nın dudaklarındaki gülümseme soldu. Bir şey mi var? Matthew nerede? Saçlarını karıştırıyordu. Gözlerinde panik vardı. Hiç dile getirmediği sırrı, köpek balığı korkusu gırtlağını düğümlemişti. Yaralandı mı, ne oldu? O iyi. Tate ağırlık kemerinin tokasını açtı. Tam arkamda. Paletlerinin güverteye düştüğünü duydu. Ancak yardım elini uzatmak için dönmedi. Bunun yerine derin bir nefes aldı. Hiçbir problem yok anne. Gerçekten hiçbir şey yok. Her şey harika. Onu bulduk. Marla, Matthew'nun güvenliğinden emin olmak için küpeşteye koşmuştu. Onu yarasız beresiz gördüğünde kalp atışları yeniden uyumlu hale gelmeye başladı. Neyi buldunuz tatlım? Batağı. Tate elini yüzüne götürdü. Parmaklarının titrediğini görmek onu şaşırtmıştı. Kulaklarında bir uğultu, göğsünde çarpıntı vardı. Onlardan birini biz bulduk. Tanrım! Bak, güverte kapısında duruyordu. Normalde asık olan suratı sararmıştı. Gözlüklerinin ardındaki gözleri şaşkındı. Hangisini dedi gergin bir sesle, hangisini buldunuz oğul? Bilemiyorum. Matthew tüplerini indirdi. Nabzı hızlı hızlı atıyordu. Ancak bunun define olasılığı ile de ilgili olduğu kadar, Tate'i neredeyse yiyecek hale gelmesiyle de ilgili olduğunu biliyordu. Ama o, aşağıda bak, safra, kalyon safrası ve toplar bulduk. Bakın arkasında, gözleri yerinden fırlamış gibi duran Ray'in olduğu yere baktı. Diğer nokta, tam benim düşündüğüm gibi, bir sıçrama yeriymiş. Ancak bu bölge gerçekten olanaklarla dolu. Ne? Ray gırtlağını temizlemek zorunda kaldı. Pozisyon neydi Tate? Tate ağzını açtı ama konuşamayacak kadar heyecanlı olduğunu fark edince tekrar kapattı. Yanaklarında bir kızartı beliriverdi. Matthew ona bir göz attı. Ray'e koordinatları vermeden önce ona hafifçe gülümsedi. İşaret şamandıraları koymak zorundayız. Eğer karşı değilseniz size elimizde ne var gösteririm. Sonra sırıttı. Ray, bana kalırsa senin şu yeni hava emiciyi devreye sokmamız gerekecek. Evet, Ray baka baktı. şaşkın ifadesi dağılmaya başlamıştı. Haklısın derim. Sarılarak Buck'ı kutladı. İki adam sarmaş dolaş sarhoşlar gibi sallanıyorlardı. Bir plana ihtiyaçları vardı. O geceki gürültülü kutlamadan sonra aklın sesini dile getiren Tate oldu. Batığı çıkartmak ve koruma altına alabilmek için bir sistem gerekiyordu. Hakları yasal ve sağlam olarak tescil edilmeliydi ve de eski eserler titizlikle kaydedilmeliydi. Görüntüyü ve ortaya çıkardıkları eski eserlerin durumunu kaydetmek için iyi bir sualtı kamerasına, katalog için birkaç iyi deftere ihtiyaçları vardı. Su altında çizim yapabilmek için de taş plaka ve grafit kalemlere. Buck yeni bir bira alırken, olağan durum şudur diye başladı. Adamın biri bir batık bulur ve içindeki her şey ona aittir. Hak iddia eden fırsatçıları ve korsanları uzakta tutabildiği sürece. Kurnaz olmak zorundasın, ağzını nasıl sıkı tutacağını bilmelisin ve sana ait olan şey için dövüşmeye hazırlıklı olmalısın. Şişeyle işaret ederken dili biraz sürçüyordu. Şimdi kurallar ve yasalar var. Herkes kendi çabası ve tanrı vergisi şansıyla bulduğu şeyden bir parça ister. Ve esas parçadan çok, kurt yeniği tahtaların derdine düşen bir yığın insan vardır. Bir batığın tarihi bütünlüğü önemlidir bak. Ray kendi birasını aldı ve olasılıkları sıraladı. Onun tarihi değeri, bizim geçmişe ve geleceğe karşı sorumluluğumuzdur. Yapma yahu. Buck kendine içme hakkı tanıdığı 10 sigaralık kontenjanından birini yaktı. Esas parçaya ulaşmak için gerektiğinde onu havaya uçurduğumuz zamanlar bile oldu. Bunun akıllıca olduğunu söylemiyorum. Dumanı üfledi ve gözleri anılarıyla karardı. Ama gerçekten sıkı bir eğlenceydi. Bir şeyi elde etmek için başka bir şeyi yok etmeye hiç hakkımız yok diye mırıldandı Tate. Buck Tate'e doğru baktı, sırıttı. Altın çılgınlığının tadını alıncaya kadar bekle kızım. Sana öyle bir şeyler yapıyor ki. Kumdan çıkan o parıltıyı görüyorsun. O gümüş gibi değildir. Parlak ve ışıltılıdır. Bir sikke, bir zincir, bir madalyon, uzun zaman önce ölmüş bir adamın uzun zaman önce ölmüş karısına verdiği bir takı olabilir. Oradadır. Elinde, yapıldığı günkü kadar gerçek. Tate merakla başını salladı. Bunun için mi devam mı dalıyorsun? Eğer Isabella ve Margaret'in saklandığı bütün hazineyi bulursan, eğer tümünü bulur ve zengin olursak, yine de daha fazlası için dalar mısın? Ölünceye kadar dalarım. Tüm bildiğim bu. Benim için gerekli bir şey bu. Babası da böyleydi diye ekledi Matthew'a işaret ederek. İster esas parçayı bulsun, ister bir top güllesinden başka hiçbir şey çıkmasın, yeniden dalmak zorundaydı. Ölüm onu durdurdu. Bunu yapabilecek tek şey, ölümdü. Tekrar birasına bakarken sesi sertleşmişti. O Isabella'yı istiyordu. Yaşadığı son ayları nasıl, nerede ve ne zaman diye düşünerek geçirdi. Şimdi onun nimetlerini biz toplayacağız. Angeli'nin lanetini. Ne? Ray'in kaşları çatıldı. Angeli'nin laneti mi? Kardeşimi öldürdü dedi bak, yarı uykulu. Kahrolası cadının büyüsü. İşaretleri fark eden Matthew eğildi. Neredeyse boşalan birayı amcasının parmakları arasından aldı. Onu bir insan öldürdü bak. Kanlı canlı bir adam. Ne lanet ne büyü. Doğrularak Buck'ı ayağa kaldırdı. Çok içtiği zaman aşırı duygusal olur diye açıkladı. Bundan sonra kara sakalın hayaletini anlatacaktır. Onu gördüm diye aptalca sırıtarak mırıldandı Buck. Gözlükleri burnundan aşağı kaymıştı. Miyop gözleriyle onların üzerinden bakıyordu. Gördüğümü sandım. Ocracoke sahili açıklarında. Bunu anımsıyor musun Matthew? Elbette anımsıyorum. Önümüzde uzun bir gün var. Tekneye dönsek iyi olacak. Yardım ister misin? Ray doğruldu. Şaşırmıştı ve ayakları üzerinde düzgün duramadığını fark ettiği için biraz da üzülmüştü. Ben halledebilirim. Onu sadece şişme bota atacağım ve karşıya götüreceğim. Akşam yemeği için teşekkürler Marla. Hayatım boyunca seninkiyle kıyaslanacak lezzette kızarmış tavuk yemedim. Şafakta hazır ol ufaklık dedi teyte. Hem de gerçek bir çalışmaya. Hazır olacağım. Yardım istememesine karşın Tate Buck'ın diğer tarafına geçti. Buck da kolunu omzuna doladı. Hadi Buck yatma vakti. Sen tatlı bir çocuksun. Sarhoş muhabbetiyle onu acemice sıktı. Öyle değil mi Matthew? O düzgün bir kesme şeker. Önce merdiveni indireceğim Buck. Eğer suya düşersen seni boğulmaya terk edebilirim. İşte bu tarihi bir gün olur. Buck güldü. Matthew kenardan sarkarken ağırlığını Tate'e verdi. Bu oğlan benim için bir köpek balığı sürüsüyle boğuşur. Lassiter'lar birbirine bağlıdır. Biliyorum. Tate ağırlığı altında biraz sendeleyerek, Buck'ı dikkatle küpeşteden aşağı indirmeyi başardı. Tutun şimdi. O merdivenin üzerinde sallanır ve Matthew aşağıdan küfrederken bu tuhaflık Tate'i güldürdü. Tutun Buck. Merak etme sen kızım, şimdiye kadar binemeyeceğim bir tekne yapılmadı. Hey tanrım, bak batıracaksın bizi, aptalca davranma. Küçük kayık tehlikeli bir şekilde yükseldiğinde Matthew, Buck'ı iterek oturttu. Su ikisini de sırılsıklam ederek içeri doldu. Ben boşaltırım Matthew. İyi niyetli bir gülüşle, Buck elleriyle suyu dipten alıp dışarı atmaya başladı. Sadece hareket etmeden otur. Matthew kürekleri yuvalarından çıkardı, kenarda sırıtmakta olan Beamon'ları görmek için yukarı baktı. Onu yüzmeye zorlamalıydım. İyi geceler Ray. Matthew kürek çekerken Buck neşeyle el sallıyordu. Yarın altın dükeler olacak. Altın, gümüş ve parlak ışıl ışıl mücevherler. Yeni bir batık Matthew diye mırıldandı. Çenesi göğsüne düşerken, onu bulacağımızı hep biliyordum. Bu şansı bize Beamon'lar mı getirdi? Evet, kürekleri ve halatı emniyete aldıktan sonra Matthew şüpheyle amcasını gözledi. Merdivenden çıkmayı becerebilecek misin Buck? Elbette merdivenden çıkabilirim. Benim deniz ayaklarım var değil mi? Sea Devil'ın yanına doğru hamle ederken, o ayaklar aynen bir küçük bot gibi yalpalıyordu. Şans eseri, şişme botu batırmadan bir basamağı yakaladı ve kendini yukarı çekti. Dizlerine kadar sırılsıklam olan Matthew güvertede ona katıldı. Buck yerinde sallanıyor ve neşeyle Beamon'lara el sallıyordu. Hey Adventure, her şey yolunda! Görelim bakalım bunu sabahleyin de söyleyecek misin diye mırıldandı Matthew ve Buck'ı dolap genişliğindeki kaptan köşküne taşıdı. Bunlar iyi insanlar Matthew. Önceleri yalnızca onların takımlarını kullanmayı, onları aldatmayı, sonra da aslan payını almayı düşünüyordum. Seninle benim için gece dalıp en iyi ganimetleri ayırmak kolay olur. Farkı anlayabileceklerini sanmıyorum. Olasılıkla anlamazlar diye onayladı Matthew. Amcasının ıslak pantolonunu çıkarırken, bunu ben de biraz düşündüm. Amatörler genellikle yolunmayı hak ediyor. Bak neşeyle, biz de birkaçını yolduk dedi. Yalnızca bunu bizim Ray'e yapamayız. Yine de, o bizim dostumuz. Baban öldüğünden beri onun gibi bir arkadaşım olmadı. Güzel karısıyla güzel kızını da sevdim. Olmaz. Biraz pişmanlıkla başını iki yana salladı. Sevdiğin insanları soyamazsın. Matthew bir homurtuyla bunu onayladı ve kameranın ön ve arka duvarı arasına asılı hamağa baktı. Buck'ı bunun içine kaldırmak zorunda kalmamak için Tanrı'ya dua etti. Yerine yatmak zorundasın. Evet, Ray'e karşı dürüst oynayacağım. Bir ayının inine tırmanması gibi Buck kendini yukarı çekti. Yerleşene kadar hamak tehlikeli bir şekilde sallandı. Onlara Angeline'in lanetini anlatmalıydım. Düşünüyorum da bunu senden başka kimseye asla söylemedim. Bunu merak etme. Belki onlara anlatmazsam bunun büyüsüne kapılmazlar. Onlara kötü şeyler olduğunu görmek istemiyorum. İyi olacaklar. Matthew bakım pantolonunun fermuarını açtı, üzerinden sıyırdı. Sana gösterdiğim o resmi anımsıyor musun? Tüm o altın, yakut, elmasları. Böylesine güzel bir şey, kötülük yapabilir gibi görünmüyor. Çünkü yapmaz. Matthew Buck'ın gömleğini çıkardı. Pantolonun arkasından fırlattı. Buck'ın gözlüklerini burnundan aldı, kenara koydu. Biraz uyu Buck. O cadıyı yakalı 200 yıldan fazla oluyor ve hala insanlar ölüyor. James gibi. Matthew'nun çenesi kasıldı ve gözleri donuklaştı. Babamı öldüren bir kolye değildi, bir adamdı. Silas Van Dyke'tı. Van Dyke. Buck bu ismi uykudan peltekleşmiş bir sesle yineledi. Asla ispat edemezsin. Bunu bilmek de yeterli. Bu o lanet idi. Cadının laneti. Ama onu yeneceğiz Matthew. Sen ve ben onu yeneceğiz. Buck horlamaya başladı. Lanet cehennemin dibine gitsin diye düşündü Matthew. Evet, bu kolyeyi bulacaktı. Onu ele geçirene kadar babasının yolunu izleyecekti. Ve ele geçirince de James Lester'ı öldüren serseriden intikamını alacaktı. İç çamaşırlarıyla kabinden dışarı çıkıp, huzur verici, yıldız bezeli geceye daldı. Ay, ikiye bölünmüş bir sikke gibi gökyüzünde asılı duruyordu. Kendi hamağına yerleşti, amcasının alışılmış horlamasını hafif bir mırıltı gibi duyabilecek bir uzaklıktaydı. Ortada bir kolye vardı. Ağır bir zincirle lanetlenmiş aşıkların isimlerinin kazılı olduğu, yakut ve elmaslarla bezenmiş bir pantantifti bu. resimlerini görmüş, babasının ortaya çıkardığı dokümanları okumuştu. Efsaneyi çocukken yatma zamanı kendisine anlatılan masallar kadar iyi biliyordu. Bir kadın, cadılık ve cinayetten mahkum olarak yakılmıştı. Son sözü, ölümümden çıkar sağlayan her kim olursa olsun, karşılığını aynı şekilde ödeyecektir olmuştu. Kolyenin peşini bırakmayan uğursuzluk ve mutsuzluk 2 asırdır sürüyordu. Açgözlülük ve hırs, onun için erkeklerin cinayet işlemesine ve kadınların entrikaların tutsağı olmasına yol açmıştı. Belki de efsaneye inanacaktı. Ancak bütün söylentilerin anlamı, açgözlülük ve hırsın uğursuzluk ve mutsuzluğa neden olduğuydu. Paha biçilmez bir mücevherin erkekleri cinayet işlemeye sevk etmesi için lanete gerek yoktu. Bundan emindi. Bunu çok iyi biliyordu. Babasının ölümünün arkasındaki neden Angeli'nin lanetiydi. Ancak bunu planlayan, gerçekleştiren bir adamdı. Silas Van Dijk. Matthew eğer gerekirse onun yüzünü, sesini, yapısını hatta kokusunu bile hayalinde canlandırabilirdi. Kaç yıl geçmiş olursa olsun hiçbir şeyi unutmamıştı. Zavallı, mutsuz bir delikanlı iken bile bir gün kolyeyi bulacağını ve Van Dijk'a karşı kullanacağını biliyordu. İntikam için. Uykuya daldığı sırada kafasında böylesine karanlık ve vahşi düşünceler uçuşurken Tate'i rüyasında görmesi garipti. İnanılmaz berrak sularda, üzerinde ağırlık, takımlar olmadan bir balık gibi kıvrak ve kaygan yüzüyorlardı. Güneşin artık işleyemediği yere, daha da derinlere iniyorlardı. Yelpazeler salınıyor ve renk kümeleri mücevher gibi parlıyor, ceplerinde parlak renkli balıklar taşıyorlardı. Renklerin, kırmızıların, turuncuların, sarıların, soğuk, maviye dönüştüğü, daha da derinlere indiler. Burada basınç yoktu. Dengelemeye gerek yok, korku yoktu. Yalnızca tam ve mutlak bir huzur içinde eriyen özgürlük duygusu vardı. Burada sonsuza dek kalabilirdi. Bu sessiz dünyada, sırtında hiçbir şey olmaksızın ne tüpler ne de dertler. Orada, su altında batık bir geminin bir çocuğun hayalindeki masalsı görüntüsü vardı. Direkler, gövde, akıntıda dalgalanan yıpranmış bayraklar. Kum yatağında yan yatıyordu. Olanaksız derecede bozulmamış ve berraktı. Hala eski düşmanlara nişan almış topları görebiliyor, dümen başına geçmesi için kaptanın hayaletini bekliyordu. Mutlu bir şekilde balık sürüleri arasından kollarını kıvırmış, şişerek uzaklaşan bir ahtapotu geçerek tepede dans eden devasa bir ışın demetinin altında ona doğru yüzdü. İspanyol kalyonunun güvertesi etrafında bir tur attı. Onu Isabella olarak vaftiz eden yazıyı okudu. Rüzgarda çatırdayan ağaç gibi bir ses duydu. Sonra onu gördü. Bir deniz kızı gibi dolaşıyor, bir siren gibi gülümsüyor, güzel ve zarif elleriyle işaret ediyordu. Saçları uzundu. Ateş saçan bir kep gibi değildi. Omuzları ve çıplak göğüslerinin üzerinde dalgalanan, uçuşan, uzun, ateş rengi ipeksi tellerdi. Teni bir inci gibi bembeyaz parlıyordu. Gözleri aynıydı. Yeşil ve neşeli. Sanki sürüklenmiş gibi ona gitmekten başka çaresi yoktu. Genç kız kollarını ona doladı. Dudakları onun için aralandı. Ve bal kadar tatlıydı. Ona dokunduğunda sanki tüm yaşamı boyunca yalnız bunu beklemiş gibiydi. Elinin altında kayan teni onu tahrik ederken kaslarının titremesi, nabzının atışı. İç geçirmesinin tadı ağzındaydı. Sonra ona sahip olurken bacakları etrafına dolandı. Onu daha da derine almak için gövdesi geriye kıvrılırken muhteşem bir sıcaklıkla sardı kendisini. Bunların tümü rüya gibi sonsuz bir heyecandı. Kendilerini güçsüz, şaşkın ve neşeli bir mutluluk içinde bırakan, sessiz birleşme halinde suyun içinde yuvarlanarak sürüklendiler. Onun içine boşaldığını hissetti. Sonra o kendisini öptü. Yumuşaklıkla, içten ve inanılmaz bir tatlılıkla. Tekrar yüzünü gördüğünde gülümsüyordu. Ona uzandı ancak genç kız başını salladı ve dans ederek uzaklaştı. Matthew peşinden gitti ve çocuklar gibi batık geminin etrafında hızla birbirlerini kovaladılar. Genç kız onu bir sandığa doğru götürdü. Kapağını açıp bir altın yığınını gözler önüne serdiğinde gülüyordu. Elini sandığa daldırınca sikkeler saçıldı. Pırıltı güneş ışığı gibiydi ve ayrıca etrafa saçılan büyük boyda mücevherler vardı. Yumruk kadar büyük elmaslar, Onun gözlerinden daha büyük zümrütler, safir ve yakutlar. Çevrelerindeki dünyanın soğuk grisine karşı sandıktan taşan renkler baş döndürücüydü. Elini sandığın içine soktu ve yıldız biçiminde elmasları genç kızın başından aşağı, yağmur gibi boşaltarak onu güldürdü. Sonra kolyeyi buldu. O ağır altın zinciri, pantantife kakılmış kan ve gözyaşlarını. Sanki canlıymış gibi ondan çıkan sıcaklığı hissedebiliyordu. Yaşamı boyunca bu kadar güzel, böylesine çekici bir şey görmemişti. Onu yukarı kaldırdı. Zincirin halkasının içinden Tate'in mutlu yüzüne baktı. Sonra onu başından geçirdi. Kız güldü. Kendisini öptü, sonra pantantifi avcuna aldı. Aniden kolyeden alevler fışkırdı. Kendisini bir yumruk gibi geriye deviren vahşi bir alev ve ışık mızrağı gibiydi. Alevlerin gittikçe büyüyerek genç kızı sarmasını dehşet içinde izledi. Tüm görebildiği korkmuş ve dehşete düşmüş gözleriydi. Ona ulaşamadı. Boğuşmasına ve çabalamasına karşın öylesine sakin ve huzur dolu olan su birden bir anafora dönüşmüştü. Bir kum hortumu kendisini kör ederek yükseldi. Direğin aniden ayrılıp çatladığını, kum yatağında patlayan deniz depreminin ve top ateşi gibi geminin gövdesini delen milin gürlediğini duydu. Bunlar arasında çığlıklar duyuyordu. Onunkini, kendisininkini. Sonra birden hepsi yok oldu. Alevler, deniz, batık, kolye, Tate. Gökyüzü, yarım ay ve yıldız serpintisiyle yukarıdaydı. Deniz sakin ve mürekkep siyahıydı. Sea Devil'ın güvertesinde, ter içinde güçlükle soluk alırken, yalnızdı. 7. Ayrımın sonu. Sayfa 59. Devamı 8. ayrımda.